Evet sevgili kardeşler, tekrar Rabbimizin o eşsiz, engin sevgisiyle hepinizi candan selamlıyorum. Gerçekten sizlerle şu an tekrar bu ekran karşısında birlikte olmak, emin olun beni her zaman olduğu gibi bugün de heyecanlandırıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz pazar günü Pentekost olarak ifade ettiğimiz kilisenin doğumunu kutladık. Ve bu konuyu açıklığa kavuşturabilmek için de Habercilerin İşleri ikinci bölümden yararlandık. Ve biliyorsunuz çok geniş bir konu olmuş olduğu için oldu bittiye getirmemek amacıyla geçen hafta da ifade ettiğim gibi konuyu bitiremedim. Zaten bitirmek de mümkün değildi. O yüzden bu pazara sarkmış oldu konu. Ama bugün ilk konuşmanın özetini yaptıktan sonra kaldığım yerden devam ederek konuyu bugün noktalayacağım. Ama her zaman olduğu gibi önce ilk konuşmanın kısa bir özetini yapmak istiyorum sizlere. Şimdi hatırlamaya çalışalım. Habercilerin İşleri 2. bölüm ilk ayet nasıl başlıyordu? Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Yani Pentekost günü tamamlanmakta iken, yerine gelmekte iken var olan bütün imanların hepsinin aynı yerde bir arada birlikte olduklarını görüyoruz, anlıyoruz. Ve bu da şu gerçeğin altını önemli çiziyordu. Kutsal Ruh geldiğinde çok önemli, seçilmiş olan birkaç kişiye değil, ne diyor? Bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Yani bir araya toplanmış olan Mesih bağlılarının hepsinin üzerine gelmişti. Şimdi hatırlarsanız bu önemli olayı, kilisenin doğumunu, Pentekost gününü çok iyi anlayabilmek için sizlere ne yaptım? Eski antlaşma döneminde kutlanmakta olan bayramlara götürmüştüm. Hatırlamaya çalışın. Bu kutlanmakta olan bayramlar hangi bayramlardı? Üç önemli bayram vardı. İsrailoğulları biliyorsunuz Yahudiler. Dünyanın neresinde olmuş olurlarsa olsunlar, yılda üç kez Yerişalim'e gelerek düzenli bir şekilde toplanarak bir araya geliyorlardı. Bu üç bayramı kutlamak amacıyla. Neydi bu bayramlar? İlki Fısıh bayramıydı. İkincisi Haftalar bayramıydı. Diğer bir adıyla Ürünler bayramı diyoruz ki Pentekost gününde biliyorsunuz bu muhteşem bir şekilde gerçekleşmişti. Üçüncüsü de çardak olarak ifade edilen ya da çadır olarak ifade edilen kutlamalardı, bayramlardı. Ve harika olan şunun altını önemli çizmiştim. Bu her üç bayramı da Fısıh bayramı, Haftalar bayramı ifade ettiğimiz ilk ürünler bayramı ve çardak bayramını Rabbimizin kendisi yerine, kendi bünyesinde yerine getirmiş olduğunun altını önemli çizmiştim ve şu şekilde ifade etmiştim. Rabbimiz ölümüyle fısıhı. Şimdi aynı şekilde değerli kardeşler, Rabbimiz de ne oldu? Çarmıhta kendi hayatını feda etti. Bir kurban olarak. Demek ki ölümüyle fısıhı. Dirilişiyle haftalar olarak ifade ettiğimiz ilk ürünler. Ve dirildikten sonra da 50. gün kutsal ruhunu göndererek ne yaptı? Kilisenin doğumunu gerçekleştirmiş, yerine getirmiş oldu ve bu şekilde noktalamıştı. Bunun anlamı neydi? Her üçünü de kendinde tamamlamış olması Rabbimizin Anlam olaraktan her şeyin onda, Rabbimiz İsa Mesih'te sonuçlanmış olduğunu önümüze koymuş oluyordu. Bunların her biri değerli kardeşler birer simgeydi, işaretti diye söylemiştim. Çünkü bunların, bu kutlamaların hepsi ileriye dönük birer mesajdı, birer işaretti değerli kardeşler. O geldiğinde, Rabbimiz geldiğinde gölge olan her şey netliğe kavuşmuş olduğunun altını çizerek şu ayetle desteklemiştim. Kolosiller 2. bölüm 16 ve 17. ayetlerde. Bu nedenle hiç kimse yiyecek, içecek, dinsel gün, yeni ya da şabat günü gibi sorunlarda size yargıç kesilmesin. Bunlar, dikkat edin, ileride beklenenlerin gölgesinden başka bir şey değildir. Ama somut gerçek Mesih İsa'nın kendisidir. Demek ki Pentekost gününde yeni antlaşmaya göre ilk ürünler bayramında, ya pardon, eski antlaşmaya göre ilk ürünler bayramında kutsal ruhun ilk ürünleri toplanmıştı. Neydi bu ilk ürün? Evet, 3000 kişinin doğaüstü bir şekilde iman etmiş olması. Düşünün, vaat edilen kutsal ruh gelmezden birkaç dakika öncesine kadar, ki bunun altını önemli çizdim, kilise diye bir şey yoktu. Ama bakıyoruz ki değerli kardeşler, Petrus'un kalkıp cesaretle Rabbin sözünü, kutsal sözden paylaşmış olması ve kutsal ruhun dökülüşü sonrası ne oldu? Kilisenin doğumu gerçekleşmiş oldu değerli kardeşler. Yani kilise ortaya çıkmıştı artık. Yani imanların kilise dediğimiz Rabbin bedenine vaftiz, yani bedeni olan kiliseye vaftiz olduğu gündür Pentekost günü. Ve şöyle devam etmiştim. Kilise dediğimiz Rabbimizin bedenine yerleştiren vaftiz gerçekleşmişti. Yani bazılarının ifade ettiği gibi değerli kardeşler, sonradan gerçekleşen ya da sonradan yaşanmış olan bir deneyim kesinlikle değildir. Demek ki iman eder etmez gerçekleşen bir olaydır. Yani o günden bu yana iman eden herkesi ne yapıyor? Kutsal Ruh iman aracılığıyla kişi iman eder etmez Mesih'in bedeni olan kiliseye Kutsal Ruh ne yapıyor? Yerleştiriyor, vaftiz ederek değerli kardeşler. Çünkü diyor, bunu Korintos'a yazılan ilk mektupta 12. bölüm 13. ayette okumuştuk. Çünkü tek ruhta hepimiz, ister Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım, tek bir bedene vaftiz edildik. Ve diyor ki hepimiz, ki burası çok çok önemli, bakın, belirli kişilere değil, hepimiz diyor, iman eden hepimiz, iman eden herkes tek ruhla doldurulduk diyor. Şimdi böyle bir sonuç karşısında şu şekilde devam etmiştim. Asıl vaftiz iman ettiğin anda gerçekleşmiş olan kutsal ruhun vaftizidir değerli kardeşler. Demek ki iman eder etmez gerçekleşmiş olan kutsal ruhun vaftizi ne yapıyor? İman etmiş olan kişiyi tek bir beden olan kilisenin içerisine alarak, bünyesine alarak imanlar topluluğuna ne yapıyor? Katmış oluyor. Başka bir ifadeyle kutsal ruhun vaftizi iman etmiş olanları Rabbin bedeni olan kilisenin, Rabbin bedeni olan kilisede Mesih'in bedeninde birleştirmiştir kesinlikle. Bu önemli gerçeği anımsarsanız, vaftizci Yahya da şu şekilde destekliyordu Luka 3. bölüm 16. ayette ben sizi suyla vaftiz ediyorum ama yani o diyor Rabbimiz İsa Mesih sizi kutsal ruh ve ateşle vaftiz edecektir. Demek ki kutsal ruhun vaftizi ne zaman gerçekleşti? Pentekost gününde gerçekleşmiş oldu. Peki ateş vaftizi gerçekleşti mi? Hayır. Neden gerçekleşmedi? Çünkü ileride bir yargı vaftizi olmuş olduğu için, iman etmemiş olanlar için geçerli bir vaftiz olmuş olduğu için, ileride olacak olan bir vaftiz olmuş olduğu için ateş vaftizi gerçekleşmedi. Özellikle altını çizerek vurgulamıştım değerli kardeşler. Pentekost gününde yaşanmış olan deneyim kutsal ruhun vaftizinde değil, kutsal ruhun doldurmasından kaynaklanmıştı. Yani kutsal ruh ile dolu olmak kutsal ruhun vaftizinin bir sonucuydu. Yani kutsal ruhla vaftiz olmanın sonucu, onun gelip seni donatması sonucu o doluluk gerçekleşmiş, yerini almış oldu. Demek ki kutsal ruhun vaftizi İsa Mesih'in daha önce vaat etmiş olduğu kutsal ruhun gökyüzünden dökülüşüydü. Ve bunun sonucunda alınmış olansa neydi? Doluluk. Yani kutsal ruhun doluluğuydu. Demek ki kutsal ruhun vaftizini tekrarlamak mümkün mü? Hayır. Bir imanlı kişi bunu sürekli tekrarlayamaz. Peki bu vaftiz, iman ettiğin anda gerçekleşen kutsal ruhun vaftizi yitirilir mi? Kaybedilir mi? Hayır. Ama doluluk için bunu söyleyemeyiz. Neden? Çünkü doluluk kutsal ruhun yönetimi altında hareket etmiş olmakla bağlantılı olmuş olduğu için, sen eğer kutsal ruhun yönetimi altında isen, onun yönetimi altında adımlarını atıyorsan doluluk mümkün hale geliyor, devam ediyor. Ama sen kutsal ruhun yönetimi altında değil, kendi isteğin ve arzun doğrultusunda hareket ediyorsan doluluk sende bir şekilde gerçekleşmemiş oluyor. Ama gerçekleşebilmesi için senin tekrar kutsal ruhun işleyişine ya da onun yönetimi altına girme ihtiyacın, gereksinimin var değerli kardeşim. Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kutsal ruhun doldurması, kutsal ruhun yönetiminde olması imanlının ruhsal hizmetini doğru bir şekilde, sağlam, sağlıklı bir şekilde yapabilmesi içindir. Başka bir ifadeyle imanlının güçlendirilmesi, güçle donatılması olayıdır. Dolmak, kutsal ruhun yönetimi altında olmaktır. Onun yönetimi altına girmektir. Bu gerçek harika biçimde nasıl vurgulanıyordu? Galatyalılar 5. bölüm 16. ayette kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Demek ki kutsal ruhun yönetiminde olmak bizi ne yapıyor? Bedensel arzulardan, dünyasal arzulardan geri tutuyor. Yani onun ile doluluk Rabbimiz İsa Mesih'in hayatımızda işlemesine aslında izin vermektir. Bu şekilde söyledik ve noktaladık. Kaldığımız yerden devam etmek istiyorum sevgili kardeşler. Evet, şimdi bu muhteşem olayın gerçekleşmiş olmasının sonucu olaraktan 3000 kişi doğaüstü bir şekilde, olağanüstü bir şekilde değişmişti. Peki değişen sadece 3000 kişi miydi? Hayır. Öğrenciler de değerli kardeşler değişmişti. O zaman diyebiliriz ki, şunu söylesek yanlış olmaz. Demek ki Pentekost gününde İki önemli değişim gerçekleşti. Bir, 3000 kişinin değişimi topluluğa katılarak iman aracılığıyla ikincisi de öğrencilerin değişimiydi değerli kardeşler. Neden bunu söylüyorum? Söylüyorum çünkü öğrenciler İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmiş olmalarına rağmen birçok konularda hala kafaları karma karışık durumdaydı değerli kardeşler. İsa'nın yeryüzüne geliş nedeni yeryüzünde görevini tam olarak kavramış, tam olarak anlamış değillerdi. Bu nedenle ne yaptılar? İyi haberi verme konusunda gerçekten çok çekingen, çok ürkek davranıyorlardı değerli kardeşler. Yani haberi başkalarıyla paylaşma konusunda çok rahat değillerdi. Gerçekleri tam olarak kavramayan biri düşünün, nasıl rahat olabilir ki? Sormak isterim size. Mümkün değil. Ama görünür biçimde gerçekleşmiş olan o muhteşem olay sonucu ne oluyor? Öğrenciler cesaretle ayağa kalkıyor ve içlerinden Petrus muhteşem bir şekilde Rabbin sözünden paylaşım yapıyor ve Kutsal Ruh'un gelişi sonucunda harika bir sonuç ortaya çıkıyor değerli kardeşler. Nedir o? Topluluğa bir gün içerisinde 3000 can katılıyor. Neyin sonucu? Bakın, sadece Kutsal Ruh'un sonucu değil. Rabbin sözü ve Kutsal Ruh. Bakın, yeniden doğabilmek için bir kişi nasıl ki hem Kutsal Ruh'un işleyişine hem de Tanrı'nın sözüne gereksinim olmuş olduğu için bundan sonra da yani kişi yeniden doğmuş olduktan sonra da bu hayatı sürdürebilmek için yani değişerek hayatını devam ettirebilmek için olgunluğa giden yolda yine sözün desteğine, Kutsal Ruh'un desteğine yani onun yönetimi altına girerek adımları atmaya ihtiyaç var, gereksinim var değerli kardeşler. Ve Petrus düşünün değerli kardeşler bir süre önce yaklaşık 2 ay öncesi ne yaptı? Korkudan dolayı İsa'yı 3 kez inkar etmişti. Bakın aynı Petrus değerli kardeşler o korkudan dolayı inkar eden Petrus ne yapıyor değerli kardeşler? Hiçbir şey yokmuş gibi ayağa kalkıyor ve büyük bir cesaretle iyi haberi paylaşıyor. Bu neyi gösteriyor bize? Artık çekingen, ürkek olmadıklarını gösteriyor. Neden? Çünkü Kutsal Ruh'un gücüyle vermiş olduğu destekle Tanrı'nın kurtuluş planının ne olduğunu tam anlamıyla, gerçek anlamda anlamışlardı artık. Onları bakın hiçbir şey iyi haberi paylaşma konusunda hiçbir şey onları geri tutamazdı. Büyük bir cesaretle buna devam ettirdiler. Gerçekten de değerli kardeşler emin olun bunu tekrar altını çiziyorum. Pentekost gününde muhteşem bir değişim gerçekleşti. Demek ki hayatımızda değişimin devamı için kesinlikle Kutsal Ruh'un gücüne ve onun yön vermesine ve bunun yanında da sözün işleyişine gereksinim vardır. Ama eğer sen değişerek hayata devam ettirmek istiyorsan, eğer sen değişmek istiyorsan, çünkü değerli kardeşler burası çok önemli, zorla olan bir şey değil bu değişim. Kutsal Ruh'un yönetiminde ve sözün ışığında adımları attıkça bu mümkün hale geliyor. Yani şöyle diyebilirim, bu değişim senin elinde değerli kardeşim. Senin elinde. Demek ki sen ne yapıyorsun? Üzerine düşeni yapıyorsun. Yani izin vermekle kendi üzerine düşeni yapıyorsun. O da senin yapamadığını yaparak ne yapıyor? Kutsal Ruh aracılığıyla ve sözünü kullanarak seni yontmaya, olman gereken noktaya gelmeni ne yapıyor? Sağlıyor, değiştirerek, hamdolsun. Evet, Pentekost gününü tek bir sözle ifade etmek gerekiyorsa kesinlikle değişim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın, bizlerde de bu gerçekleşmedi mi? Bizlerde de aynı şekilde gerçekleşti. İman ettik, iman eder etmez Kutsal Ruh'u alarak bu değişime sahip olduk. Bu değişim bizde de ne oldu? Gerçekleşti. Kutsal Ruh'un iman aracılığıyla yüreğimizde konut kurmuş olmasıyla. Ama bu değişim bir kez olup biten bir değişim miydi? Yani biz iman ettik, iman aracılığıyla Kutsal Ruh geldi, konut kurdu ve bu değişim burada noktalandı. Hayır. Az önce ifade ettiğim gibi izin verdikçe devam eden bir süreçtir bu değişim. Demek ki değerli kardeşler, değiştik, bu doğru, ama değişmeye devam ediyoruz. Devam eden bir süreç olmuş olduğu için. Evet, günümüzde İsa Mesih'i tanımayan birçok kişi var. Yani çevremizde iman etmemiş birçok can var değerli kardeşler. Ama sadece bu değil. Emin olun, Pentekost günü öncesinde ürkek, güçsüz, kafaları gerçekten de karışık olan öğrenciler gibi günümüzde de aynı durumda olan birçok imanlı var. İman aracılığıyla Kutsal Ruh'a izin vermemiz gerekiyor. Bizleri yenilemesi, bizleri tazelemesi ve kafamızda bir takım nedenlerden dolayı oluşan o karışıklığı gidermesi için değerli kardeşler, kesinlikle kesinlikle Kutsal Ruh'un hayatımızda işlemesine izin vermek zorundayız. Ama sorun ne biliyor musunuz? Bunu tam olarak görmemiş olmamızdır. Ben yaşamımdan memnunum kardeşim. Evet, neyi değiştirmem gerekir ki? Ben buyum diyerek Kutsal Ruh'un maalesef içimizde söz aracılığıyla işlemesine izin vermiyoruz çoğu kez. Belki sözle bunu söylemiyoruz ama tutum ve davranışlarımız da bunu çok net bir şekilde gerçekten de sergiliyoruz. Yani böyle bir tutum içerisindeyiz. Bunu gerçekten yaşadığım deneyimler sonucu bunu söyleyebilirim. Şimdi imanlı mıyız? Evet, imanlıyız. Ama hala atamadığımız ya da atmakta zorlandığımız hoş olmayan birçok tutum ve davranışlar var hayatımızda. Örneğin bazı konularda hala bencilce davranıyoruz. Ve ya kutsal sözdeki ruhsal gerçekleri görmezden geliyoruz. Ya da işimize geleni alıyoruz. İşimize gelmeyeni de ne yapıyoruz? Bir şekilde dışarıda bırakıyoruz. Hala bazı nedenlerden dolayı değerli kardeşler, ne hikmetse insanlara paylaşmaktan çekiniyoruz. Öyle kişiler tanıyorum ki hala yakınlarıyla imanlı olduğunu paylaşmış değil. Hala çekingenlik içerisindeler. Ama Tanrı'nın isteği hepimizin değerli kardeşler gereksinime ihtiyacı olduğudur. Tanrı bizi bu yönde teşvik ediyor. Yaşamaya çalıştığın iman yaşamı da emin olun bir değişim sürecidir ve bu değişimi kendi başına başarman mümkün değil. Kutsal Ruh'un sende işleyişine kesinlikle izin vermen gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz ki birçok kişi hayatında birçok şeyi değiştirme çabası içerisinde olduğuna tanık oluyoruz. Görüyoruz gözlerimizle. Ve yaşamlarından memnun olmayan, aile ilişkilerinden memnun olmayan birçok kişi birçok seminerlere katılma ihtiyacı duyuyor. Ya da ne bileyim, psikolojik sorunlardan dolayı ne yapıyorlar? Psikologlara, yani ruhsal danışmanlara akın etmek zorunda kalıyorlar değerli kardeşler. Yani bir şekilde insanlar durumlarından hoşnut değil. Yani bir şekilde kendilerini değiştirme, daha iyi bir duruma. Evet, sağlık olan kişi de ruhsal danışman desteği alabiliyor bazı durumlarda. Ama neden? Daha iyi, daha iyi, daha iyi bir duruma gelmek için. Yani kişi durumundan memnun olmadığı için değişme yönünde ne gerekiyorsa onu yapma çabası içerisinde. Ben şunu sormak istiyorum bu noktada. Sizler ne durumdasınız? Beğenmediğin, değişmesini istediğin bir şey var mı yaşamında? Ya da başka bir şekilde sorayım. Eğer kendinde bir şeyi değiştirebilmek mümkün olmuş olsaydı, neyi değiştirmek isterdin yaşamında? Bir kardeş bana şöyle demişti: çocuklarıma daha çok zaman ayırırdım. Onlara daha fazla önem verirdim. Kendime bakmak yerine onlara daha çok bakardım demişti. Ama sen değerli kardeşim, fiziki görünüşünü mü değiştirmek, yoksa sağlığınla ilgili bir takım noktaları mı değiştirmek, ya da bazı durumlarda yeteneğini çok daha iyi bir seviyeye getirmek yönünde mi değişmek istersin? Ben diyorum ki keşke bedensel görünüşümüzü değiştirme gayreti, arzusu içerisinde olduğumuz kadar, keşke içsel anlamda da değişme yönünde adım atanlar olmuş olsaydık. Emin olun, eğer bizler içsel anlamda değişme gayreti içerisinde olsaydık, bedenlerimizdeki bir takım şeyleri değiştirmek gibi, o arzu, o aynı arzu, o aynı istek eğer içsel anlamda da olmuş olsaydı, ben eminim ki, bakın bunun altını önemli çiziyorum, çok daha, çok daha farklı bir noktada olurduk değerli kardeşler. Çünkü Rabbimiz hamdolsun ki değiştirmekle ilgilenen Tanrı. Değişmiyor ama seni de değiştirmek istiyor. Ama nasıl? Zorla değil. Neden? Çünkü beni zorla seveceksin, bana zorla itaat edeceksin yaklaşımı sevgi diye ifade etmek mümkün değil değerli kardeşler. Çünkü zorla itaat nedir? Baskı olurdu. İtaat değil, baskı olurdu. Tanrı zorlayan, eli maşalı bir Tanrı değil değerli kardeşler. Tam tersine özgür bırakarak seçme kararını insanın eline bırakmış olan bir Tanrı. Seven bir Tanrı. Sevmek zaten özgür bırakmaktır. Sevmek tutmak demek değildir. Sevmek baskı yapmak demek değildir. Sevgi özgürlük demektir. Bırakmak demektir değerli kardeşler. Bakın bunu çok harika bir şekilde görebiliyoruz. Yaratılışın hemen başında. Adem ile Havva, biliyorsunuz, iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yeme istediklerinde, çünkü Rab onlara yemeyin demişti, ama onlar yeme yönünde adım attıklarında Tanrı onların önüne geçti mi? Hayır, yapmayın, yemeyin diyerekten hayır demedi. Neden? Çünkü Tanrı severek yaratmış olduğu insandan aynı şekilde kendi isteğiyle sevmesini ve kendi isteğiyle itaat etmesini istemişti, beklemişti. Dediğim gibi, çünkü sevgi özgürlük gerektirir. Hiçbir baskı altında kalmayarak, değerli kardeşler, kalmadan serbestçe ve isteyerek hareket etmek istedi değerli kardeşler. Onun için yaratmış olduğu cana özgür bir irade vermişti. Çünkü yaşamın temel taşları olan özgürlüğü ve itaatı Adem'le Havva aynı anda öğrenmeleri gerekiyordu. Ama hiçbir baskı altında kalmadan. Evet. Demek ki hiçbir baskı altında kalmadan gerçekleşen itaat değerli kardeşler bizi ne yapıyor? Bereketli, istenilen sonuçlara ulaşmamızı sağlıyor. Evet. Şimdi yaşamı örnek olarak da bazen bu örneği veriyorum. Bir otomobile benzetmek gerekiyorsa bizler değerli kardeşler otomobildeki motorda bir sorun var. O sorunu gidermek yerine bizler çoğu zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? İyi bir şoför olmaya, iyi bir sürücü olmaya çalışıyoruz. Yani motorun kendisinde, yani senin canında bir sorun var. O candaki o sorun çözülmedikçe sen çok iyi bir şoför olmuşsun, iyi bir sürücü olmuşsun. Bu ne anlam ifade eder değerli kardeşim? Aynı şekilde arabanın motoruna, tamirine izin vermen gerektiği gibi sen de kutsal ruhun işlemesine, sözün sende işler durumda olmasına izin vermen gerekiyor değerli kardeşler. Bunu yapacak olan nedir? Evet, kutsal ruh ve onunla birlikte iş gören Tanrı'nın sözüdür değerli kardeşler. Çünkü kutsal ruhun yönetimi altında yaşamaktır Mesih İsa'da olmak. 15.5'te ne diyor? Yuhanna 15.5'te bende kalan, çok sevdiğim bir ayet. Gerçekten benim de kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Farkı yaratan ne o zaman? Ben buraya baktığım zaman farkı yaratan nedir? Mesih'te kalmaktır. Ama Mesih'in de sende kalmasıdır. Yani kutsal ruhu aracılığıyla sende işler durumda olmasıdır. Demek ki farkı yaratan kutsal ruhun kendisidir. İşte bu nedenle bakın bu çok önemli. Çok sevdiğim yine bir başka ayet eski antlaşmada Zekeriya 4. bölüm 6. ayette diyor ki güçle, kuvvetle değil ancak benim ruhumla başaracaksın. Bir şeyler başardığını düşünüyorsan eğer bu sende olan kutsal ruhun gücünden dolayı bunu gerçekleştirmiş oluyorsun değerli kardeşim. Demek ki Rabbimiz ne yapıyor diri sözü aracılığıyla o dönemde konuştuğu gibi günümüzde de ne yapıyor? Konuşmaya devam ediyor ve sana da soruyor. Recep, değerli evladım, değişmek ister misin? Ayşe, Fatma, Mehmet, Ahmet, Hüseyin, gerçekten değişmek ister misin? Peki Rabbin sözünü paylaşabilme konusunda çok daha rahat olmak istemez misin? Daha iyi anlamak sözü istemez misin? Rabbin esenliğini daha fazla doya doya yaşamak istemez misin değerli kardeşim? Ya da başka bir ifadeyle Tanrı'nın isteği doğrultusunda yaşamak ister misin? İşte içindeki kutsal ruh ve elinde var olan Tanrı sözü aracılığıyla bu mümkün hale gelebiliyor. Yani kutsal ruh ve söz bunu yapabilecek güçte ve yeterlilikte. Demek ki Pentekost gününde bunu doğaüstü olaylar aracılığıyla yapmıştır. Giriş söz ve kutsal ruh aracılığıyla. Bugün de ne yapıyor? Yapmaya devam ediyor ve devam da edecektir Rabbimizin ikinci gelişine kadar. Evet, biraz hızlanaraktan sonuca doğru gitmek istiyorum. İman yaşamı, çok önemli bir ifade kullanıyorum. İman yaşamı sadece, bakın, kurtulmuş bir yaşam değil. Evet, iman ediyorsun ve iman etmiş olmakla yeniden doğuyorsun ve kurtularak sonsuz yaşamın sahibi olaraktan bu ayrıcalığa sahip oluyorsun ama burada bu bitmiyor. Demek ki kurtulmuş olmakla noktalanan bir hayat değil. Nasıl bir hayat? Değişmiş bir hayat ama aynı zamanda da değişmeye yönünde devam eden bir hayattır yeni hayat. İman hayatı değerli kardeşler. Demek ki yeniden doğmak birinci adımdır. Sadece bebeğin dünyaya geldiği gibi. Ama bebek geldiği noktada kalmıyor. Bir zaman içerisinde ne yapıyor? Olgunluğa doğru giden yolda, büyümeye giden yolda adım adım, adım adım yavaş yavaş gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Ve bu nedenle değerli kardeşler, imanlı da yeniden doğmuş olmakla olduğu noktada kalmıyor ve kutsal ruh ve söz aracılığıyla değişmeye devam ediyor. Tabii ki sen izin veriyorsan. O nedenle değerli kardeşler, kutsal kitapta harika bir şekilde 2. Korintoslar mektubu 3.18'in ikinci kısmında diyor ki yücelik üstüne yücelikle. Bakın, yücelik üstüne yücelikle. Sanki bir dalga geliyor, arkasından bir dalga daha, büyüyen, büyüyen, büyüyen bir dalga. Demek ki yeniden doğdun ama orada değilsin. Yücelik üstüne yücelik, yücelik üstüne yücelik ve bu devam ederekten ve ayet diyor ki ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Demek ki bu da devam etmekte olan bir süreç. Yani ona baktıkça kutsallaşmaya doğru giden, ilerleyen bir süreç. Çünkü iman yaşamı, tekrar söylüyorum, kurtulmuş bir yaşam değildir sadece. Değişmiş ve değişme yönünde kutsallığa doğru devam eden bir yaşamdır. Son olarak şunu söylemek isterim. Kutsal ruh, Pentekost gününde geldi. Ve bu yüzden bizler de kalkıp tekrar gelsin diye yalvarmaya, zorlamaya hiç ama hiç gerek yoktur. Neden? Çünkü iman aracılığıyla yürekte konut kurmuştur. O buradadır. İman etmiş olan kişinin içindedir. Tanrı'nın tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz diyor. Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz diyor. Korintos'a yazılan ilk mektupta 3. bölüm 16. ayette. Önemli olan yaşamında sen ona hangi oranda izin verdiğindir. Önemli olan nokta bu. İzin verdikçe bu değişim mümkün hale geliyor. İşte öğrenciler de aynı biçimde kutsal ruhun öncülüğü ve gücüyle hem gerçeği vaaz ettiler hem de her şeyi kayda geçirebildiler. Kutsal ruhun yönetiminde kalarak hareket etmeleri onları ne yaptı? Büyüttü, geliştirdi. Yani onlar büyüdükçe, bakın, geliştiler. Ve geliştikçe ne oldular? Değiştiler değerli kardeşler. Bakın, evet, değiştikçe ne oldular? Bakın, değiştikçe başkalarının da değişmesine vesile oldular, aracı oldular. Ama bizler ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tam tersini yapıyoruz. Bizler karşımızdaki insanı değiştirmeye çalışıyoruz. Kendimizi değiştirmek yerine. Önce sen değişmelisin ki seni gören kişi değişsin. Sendeki değişimi görerek o da o yönde adım atabilsin, karar verebilsin değerli kardeşler. Evet, Rabbimiz İsa Mesih'in dirilişinden sonraki 50. gün, yani geçtiğimiz pazar, kutsal ruhun imanlar topluluğu dediğimiz kiliseyi kurması için imanlardan oluşan bir bedeni ne yaptı? Dünyadan çağırmaya geldi. İşte o gün Pentekost günüydü. Eklesiyanın anlamı da zaten bu. Çağrılanlar, eklesi, kaleo sözünden geliyor ve çağrılanlar, den çağrılanlar anlamındadır. Ve dünyanın birçok yerinden çağrılarak iman aracılığıyla Rabbin bedeninde yerimizi aldık ve kutsal ruhun vaftizi, iman aracılığıyla gerçekleşen kutsal ruhun vaftizi aracılığıyla o bedene ait birer parça olduk. Ve bir gün Rabbimiz tekrar gelerek ne yapacak? Zaferle gelerek bunu gerçekleştirecek. Neden durmuş diyor Habercilerin işte 1. bölüm 11. ayette. Göğe bakıyorsunuz. Göğe alınan bu İsa'nın göğe gittiğini nasıl gördünüzse, bakın diyor ki o öyle gelecektir. Emin olun, bu muhteşem bir vaat değerli kardeşler. Onun gerçekten gelecek olması neyi gösteriyor? Çok açık bir şekilde onun gerçekten yaşadığını gösteriyor. Onun yaşıyor olması değerli kardeşler, işte bizim sahip olduğumuz umudun da gerçekten yaşayan bir umut olduğunu gösteriyor. Umudumuz onun için diri bir umut. Ve o yaşıyor olduğu için de bizler de hamdolsun onunla birlikte o geldiğinde göğe alındığımızda sonsuza dek yaşamaya devam edeceğiz. Yüzüne tükürülen, hor görülen ve sonunda çarmıha gerilen Nasıralı Marangoz, bakın krallar kralı, Rablerin Rabbi olarak gelecek. Kurban olan kuzu, değerli kardeşler, zafer kazanmış, yengi elde etmiş aslan olarak gelecektir. Hazır mıyız? Bakın son bir ayetten hatırlamak istiyorum. İbraniler Mektubu 12. bölüm ilk ayet. İşte bizi çevreleyen bu denli büyük bir tanıklar kalabalığı olduğuna göre biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atarak, bakın atanlar bizleriz. Rab almıyor eksikliğimizi üzerimizden. Biz veriyoruz. Vermek zorundayız. Robot değiliz. Bakın atarak atmamız lazım ve atarak ne yapıyoruz? Önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Önümüzde konulmuş olan o yarışı, o yolu yürüyebilmek için, sonsuzluğa giden o yolu yürüyebilmek için, değerli kardeşler, bizi rahatsız eden, gelişmemize engel olan, değişmemize engel olan, sevincimize, hizmetimize engel olan ne varsa hepsini üzerimizden sıyırıp atmak zorundayız değerli kardeşler. Ve ne diyor ikinci ayet? İbraniler 12. bölüm 2. ayet. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı Rabbimiz Mesih İsa'ya dikelim. Demek ki bunun sırrı ne? Yani değişmemizin sırrı ne? Kutsal Ruh'un yönetiminde ve sözün ışığında adımlarımızı atarak onda ilerlemektir. Var mısınız değişmeye?